Sevgili ve değerli dostlarımız, candan ve yürekten sizleri selamlıyoruz. Birinci serimizin birinci kasetine hoş geldiniz. Bu kasette sizlere Allah'ın iyi haberlerini bildirmek istiyoruz. Bugünkü temamız şudur. Nereden geliyoruz, ne için yaşıyoruz ve nereye gideceğiz?
Allah'ı kim ararsa bulunur Tanrı ona. Allah'ı kim ararsa bulunur Tanrı ona. Durmadan etsin dua, her yerde Allah hazır. Yoksulluk hem bollukta, hastalık hem sağlıkta, yoksulluk hem bollukta. Gereklidir çok dua, her yerde Allah hazır. Gereklidir çok dua, her yerde İsa hazır. Düşmanlar galip olsa, dostların hain çıksa, düşmanlar galip olsa, dostların hain çıksa, o zaman artsın dua, her yerde Allah hazır. O zaman artsın dua, her yerde İsa hazır. Ne kadar derdim olsa bildiririm İsa'ya. Ne kadar derdim olsa bildiririm İsa'ya. İşitir her bir dua, her yerde Allah hazır. İşitir her bir dua, her yerde İsa hazır. Çabalarım boş çıksa, rahatım alt üst olsa, çabaların boş çıksa, rahatım alt üst olsa, eksilmesin hiç dua, her yerde Allah hazır. Eksilmesin hiç dua, her yerde İsa hazır. Ne türlü derdin varsa, ey canım gel İsa'ya. Ne türlü derdin varsa, ey canım gel İsa'ya. Terk etmez o seni asla, rahat vardır tek onda. Terk etmez o seni asla, rahat vardır tek onda.
Evet sevgili dostlarımız, bir daha sizlere hoş geldiniz demek istiyoruz. Bugün daha önce size bildirildiği gibi bir tema işlemek istiyoruz. Ve eminiz ki bu tema herkesin ilgi toplayacak. Neden? Çünkü o kadar önemli sorular var ki her insanın kafasını kurcalayan sorulardır. Küçük bir hikaye size anlatmak istiyorum, bir olay. Ben daha Türkiye'deyken birçok kere giderdim reisle bir yere. Bir kasabadan öbür kasabaya giderken oturuyorum sakin sakin, bittikten sonra birdenbire yanıma bir başka insan oturuyor ve beni soruyor. Siz nereden geliyorsunuz? Ne iş yapıyorsunuz? Kimsiniz siz? Ya nereye gidiyorsunuz siz? Ve burada tabii pek rahata varmadım ama herkes istiyor bir bilgi de olma. Ve bu sorular benziyor her insanın kafasında kurcalayan sorulara. Neden? Çünkü biz lazım bilelim nereden geliyoruz. Bu çok önemli bir vipros. Nereden geldiğimizi bilmezsek şaşacağız. Ve ne için burada olduğumuzu bilmezsek yine çok çok şaşacağız. Bir de tabii ki ben bugün çıksam bir yolculuk yapma, gideceğim Cepnekara'ya ve keseceğim kendime bir bilet. Ve gişede insan beni soruyor, nereye gitmek istiyorsunuz, nereye keseyim bilet size? Ama ona dersin, ben bilmiyorum. Oh, o bana acayip bakacak diyecek. Nasıl insan, o yola çıkmak istiyor ama bilmiyor nereye gideceğini. Yani demek ki bu da çok çok önemli bir durum. Lazım bilelim nereye varıyoruz, bizim hayatımız nereye doğru gidiyor. Ve sizinle beraber işte bu küçük konuşmada beraber düşüneceğiz bu üç viprozunun cevabına. Acaba cevap bulabilecek miyiz bunlara? Ben nereden geliyorum? Ben kimim ve ne için yaşıyorum burada? Ve ben nereye gideceğim bundan sonra? Birinci olarak, birinci soru üzerine sizinle konuşmak istiyorum. Biz nereden geliyoruz? Tabii ki insanın aklından çıkıyor çeşitli düşünceler. Bazılar uyduruyorlar. Bazılar bizi öğretmek istiyorlar. Biz bir hiçten, bir yoktan geliyoruz. Bir patlamakta meydana geldi. Vakitle oluşmuş maymun ve maymundan insan. Öyle öğretenler de var. Ve belki sizin aklınıza böyle de doldurulmuşlar. Fakat ne var ki bu pek akıl uygun bir düşünce değildir. Biz size Allah'ın kutsal sözleri bildirmek istiyoruz. Neden? Çünkü orada hayat bulduk, orada bu soruların karşısına bir cevap bulduk. Ve bakın, Allah'ın sözü size okumak istiyorum. Yeni Ahit İncil kitabından şöyle yazılıyor. İman sayesinde anlıyoruz ki evren Allah'ın buyruğuyla yaratıldı. Şöyle ki görülen şeyler görünmeyenlerden oluştu. Ne demek istiyor bu stih? Burada yazıyor ki İman ederek bir anlayışa varabiliyoruz. Yani bütün evren oluyor kosmos, oluyor bütün yıldızlar, ay, güneş ve görünmeyen daha çok yıldızların arkası var. Buna deniliyor evren ve içinde de var bizim dünyamız. Ve bu dünyada yani oluşuyor görünmeyen biri bunu yaptı. Bu bir hiçten gelemez. İncil kitabı bize öğretiyor bunu. İman sayesinde bunu anlayabiliyoruz. Tabii ki iman etmek istemeyen onun için daima bu soru açık kalacak. Ben nereden geliyorum? Ve lazım bir hikaye uydursun. Ama iman eden anlıyor. Bütün bu yıldızlar, bütün dünyamız, bütün gökyüzü ve yeryüzü onun var bir yaratıcısı. Ve soruyoruz, acaba insanın yaratılışı üzerine ne öğrenebiliriz? Bir bilgi var mı bize? Yani nereden geliyoruz? Bütün var olan, görünen ve görünmeyen şeyler nereden geliyor? Bir başlangıç olmalı. Ve Kutsal Kitap bir başka yerde Davud'un bir duası var. Padişah Davud, yoksa Davud peygamber deniliyor ona. Şöyle bir dua yazmış. Gökler Tanrı'nın görkemini açıklamakta. Gök kubbesi ellerin eserini duyurmakta. Gün güne söz söyler, gece gece bilgi verir. Ne söz geçer orada, ne de konuşma seslere duyulmaz. Ama sözleri yeryüzünü dolaşır, söyledikleri dünyanın dört bucağına ulaşır. Güneş için göklerde çadır, yani bir palatka kurdu Tanrı. Gerdekten çıkan güveye benzer güneş. Koşmaya başlayacak, atlet gibi sevinir. Göğün bir ucundan çıkar, öbür ucuna döner. Hiçbir şey gizlenmez sıcaklığından. Yani ilk sözü şöyleydi. Gökler Tanrı'nın görkemini açıklamaktadır. Yani gökler bizi konuşuyor. Yıldızlar, güneş, ay bizi konuşuyor ve ne diyor? Konuşuyor, bak Allah'ın büyüklüğünü gör insan ve şaş ve onu anla. Bütün yaratılış Allah'ın büyüklüğünü bize açıklamaktadır. Sen bu sesi duyuyor musun? Demin söylendiği gibi işte onun sözü, güneşin geçtiği yolu var. Bir doğuyor, bir batıyor. O yolu bakışla biz anlıyoruz. Evet, bunun arkasında var biri, onu yaratan. Ama her şey nasıl başladı diye bilmek istiyoruz. Ve Kutsal Kitap Eski Ahit'te, Stari Savet'te, Muze'in kitaplarında bizi ta naçalını, bizi başlangıcı anlatılıyor. Orada şöyle, Kutsal Kitap bize bilgi veriyor. Rab Allah yeri ve gökleri yaptı günde, yarattıkları zaman göklerin ve yerin asılları bunlardır. Ve henüz yerde bir kır fidanı yoktu ve bir kır otu henüz bitmemişti. Çünkü Rab Allah yerin üzerine yağmur yağdırmamıştır ve toprağa işlemek için adam yoktu ve yerden buğu yükseldi. Ve bütün toprağın yüzünü suladı. Ve Allah dedi, suretimizde, benzeyişimize göre insan yapalım ve deniz balıklarına ve göklerin kuşlarına ve sığırlara ve bütün yeryüzünü ve yerde sürünen her şey hakim olsun. Yani Allah'ın isteğinden biz çıktık. Allah'ın isteği oldu, bizi yaratsın. Ve daha okuyabiliriz yine Stari Savet'te şöyle. Ve Rab Allah yerin toprağından adamı yaptı ve onun burnuna hayat nefesini üfledi ve adam yaşayan can oldu. Ve Rab Allah şarka doğru Aden'de bir bahçe dikti ve yaptı adamı oraya koydu. Ve Rab Allah görünüşü güzel ve yenilmesi iyi olan her ağacı ve bahçenin ortasında hayat ağacını ve iyilik ve kötülüğü bilme ağacını yerden bitirdi. Yani burada görüyoruz, insan Allah'ın elinden çıktı. Değil kendiliğinden oluşmuşmuş vakitten sonra. Hayır. Onu yaratan biri var. Seni, beni yaratan biri var. Ve şöyle diyor, Rab'in sözü devam ediyor. Ve Rab Allah adamı aldı, baksın ve onun korusun diye Aden bahçesini koydu. Ve Rab Allah adama emredip dedi, bahçenin her ağacından istediğin gibi ye. Fakat iyilik ve kötülüğü bilme ağacından yemeyeceksin. Çünkü ondan yediğin günde mutlaka ölürsün. Ve Rab Allah dedi, Adam'ın yalnız olması iyi değildir. Kendisine uygun bir yardımcı yapacağım. ve Rab, Allah her kır hayvanını ve göklerin her kuşunu topraktan yaptı ve onlara ne ad koyacağını görmek için adama getirdi. Ve adam her birinin adını ne koyduysa canlı mahlukun adı o oldu. Ve adam bütün sırlara ve göklerin kuşlarına ve her kır hayvanına ad koydu. Fakat adam için kendisine uygun yardımcı bulunmadı. Ve Rab Allah adamın üzerine derin uyku getirdi. Ve o uyudu. Ve onun kaburga kemiklerinden birini aldı ve yerine etli kapattı. Ve Rab Allah adamdan aldı, kaburga kemiğinden bir kadın yaptı ve onu adama getirdi. Ve adam dedi, şimdi bu benim kemiklerimden kemik ve etimden ettir. Buna Nisa denilecek çünkü o insandan alındı. Bunun için insan anasını ve babasını bırakacak ve karısına yapışacak ve bir beden olacaklardır. Ve adam ve karısı ikisi de çıplaktılar ve utançları yoktu. Burada görüyoruz Allah da bile buna da düşündü. Düşündü değil sadece tek bir insan yaratsın ve bununla iş bitiyor. Hayır, o istedi bu insana uygun bir eş de olsun ve Allah'ın isteği de çıktı bu evlilik. Yani o da istedi bir eşle beraber yaşasın. Ona uygun bir eş. Değil baştan alınma, yani onun başa binsin. Değil de ayaktan alınma, yani erkek onun üzerinde daima bassın. Onun yanından alınma, yani ona bir eş, bir yardımcı olsun. Faydalı biri olsun ve ikisi beraber bir olsunlar. Rabbin isteği bu idi. Yani her şey iyi yaratıldı değil mi? Allah'ın düşündüğü hoştu. Kimin aklına başka öyle bir düşünce çıkabilir? Ya sadece Allah bunu düşünebilir. Neden? Çünkü o istemedi yaratsın bir makina, bir düğmeye basıp işleri yapsın bir robot gibi. Hayır, o istedi canlı insanlar yaratsın. Ve o insanlar onu gönülce sevsinler. Yani bundan anlaşılıyor Allah ilk insan değil kötü olarak yarattı. Hayır. Allah ilk insanı yarattı iyi olarak. İyi bir durumda yarattı. Günahsız olarak yarattı. Neden utançlara bile yoktu? Çünkü utanılacak bir şey yoktu. Yani burada görüyoruz bu sorusuna bir cevap. Nereden geliyor insan? Diyebiliriz Allah'ın elinden geliyor. Şöyle psalmlerden yine sanıyorum bu Padişah Davud'un bir duasından çıkıyor bu sözler. Okuyacağım size. Şöyle yazıyor. İç varlığımı sen yarattın. Anamın rahminde beni sen ördün. Sana övgüler sunarım. Çünkü müthiş ve harika yaratılışım. Ve harika işlerin var. Bunu çok iyi bilirim. Gizli yerde yaratıldığımda, yeryüzünün derinliklerinde örtüldüğümde, bedenim senden gizli değildi. Henüz döl yatağındayken gözlerin gördü beni. Bana ayrılan günlerin hiçbiri gelmeden hepsi senin kitabına yazılmıştı. Hakkımdaki düşüncelerin ne değerli ey Tanrı. Sayıların ne çok. Kum tanelerinden fazladır saymaya kalksam. Ya buradan görüyoruz. Değil biz ancak böyle düşünüyoruz. Hayır, çoktan evvel yaşamış Allah'tan korkan Allah adamı Davud bunu demiş. Ya Allah sen beni yarattın ve sen beni güzel yaptın. Yani bunun üzerine Allah'a hamdlar sunabiliriz. Evet, düşünüyoruz biraz şimdi Allah'ın şaşılacak işlerle. Seni buyuruyorum. Biraz düşün sen de. Allah Yof'a konuşurken şöyle dedi. Ben dünyanın temellerini korken sen neredeydin? Bildir eğer sende anlayış varsa. Madem ki biliyorsun onun ölçülerini kim koydu yahut ipi onun üzerine kim çekti? Onun temelleri neyin üzerine kakıldı? Yahut onun köşe taşını kim koydu? Sesini bulutlara yükseltebilir misin ki su bolluğu seni kaplasın? Şimşekleri çıkarabilir misin ki varsınlar da sana işte buradayız desinler? Kim yüreğe hikmet koydu yahut sihine kim anlayış verdi? Kim bulutlara hikmetli sayabilir ve göklerin tohumlarını kim boşaltabilir? Ve daha çok sorular Allah bizi de sorabilir. Ben dünya kururken sen neredeydin? Başka bir yerde kutsal kitapta İshaya prorok da şöyle diyor. Bilmediniz mi? İşitmediniz mi? Başlangıçtan size bildirilmedi mi? Dünyanın temellerinden anlamadınız mı? Dünya dairesi üzerinde oturan O'dur ve O'nun içinde oturanlar çekirgeler gibidir. Göklere perde gibi geren ve oturmak için onlara çadır gibi açan O'dur. Emirlere bir hiç eden, dünya hakimlerini boş bir şey gibi kılan O'dur. Ve beni kime benzeteceksiniz ki ben O'na muzavi olayım? Kutsal olan diyor, gözlerinizi yukarı kaldırın ve görün bunlara kim yarattı? O ki bunların ordusunu sayı ile çıkarır, onların hepsini adları ile çağırır. Kudretinin büyüklüğünden ötürü ve kuvvetinin soru ile onlardan hiçbiri eksilmez. Bunu söylerken yani... Kaldırın gözlerini yukarıya demek istiyor. Bakın yıldızlara, planetalara ve onlardan ders al. Kim onlara koydu? İşte seni beni yaratan Allah bunlara yaptı. Haydi gel gelelim biraz düşünelim Allah'ın şaşılacak işlerde. Bu yaşadığımız dünyada ortalama sıcaklık oluyor 20 gradus. Acaba neden böyle oluyor? Neden? Çünkü fazla olsaydı yaşam mümkün olmazdı. Daha soğuk olsaydı mümkün olmazdı yaşamı. Demek ki toçno tam 20 gradus sıcaklık ortalama oluyor bütün dünyada. Düşünün neden? Çünkü o tam 149 milyon kilometre uzaklığında güneşten bulunuyor. Ve tam bu gradusu koruyabiliyor. Eğer Venera düşünürsek, planeta Venera düşünürsek, o güneşten 107 kilometre, yani daha az. Dünya güneşten ne kadar uzaksa Venera daha az. 107 milyon kilometre uzaklığında olduğu için onda var 480 gradus sıcaklık. Orada hayat olamaz. Pişirilmiş olurduk orada yaşarsaydık. Ve öte yanda düşün, eğer daha fazla uzak olsaydı güneşten yine hayat olamazdı. Jüpiter gibi planeta Jüpiter oluyor. Güneşten 800 milyon kilometre uzaklığında ve oradaki sıcaklık, soğukluk oluyor minus 93 gradus minus. Sıfırın altında ve öyle bir soğuklukta yine hayat olmazdı. Kim tam bu bizim yaşadığımız dünya tam ortaya koydu ki hayat mümkün olsun? İşte bunu düşünen biri var. Fazla uzak olsaydı yine hayat mümkün olmazdı. Fazla yakın olsaydı güneşe yine hayat mümkün olmazdı. Tam yerinde bulunuyor. Bunu düşünen biri var. Veyahut da düşünün, bizim dünyamız dönüyor. Dönüyor, 24 saatte bir tam dönüyor ama eğik durarak dönüyor. 23,5 gradus eğik durumda bulunuyor ve dönüyor. Bu böyle olmasaydı bir dengesizlik olurdu bu yeryüzünde. Yani soğutma geceliğin ve gündüz sıcaklama bir dengesizlik girerdi ve hayat yine mümkün olmazdı. Bu çok şaşılacak işler oluyor ve bunu düşünerek ancak anlayabiliyoruz. Gerçekten bir Allah vardır. Mesela ayda 100% hayat mümkün olmuyor. Ölü bir materya oluyor orada. Fakat bu yeryüzünde hayat mümkündür. Neden? Her şey dengeli, tam ölçüyle yaratılmış bir durumda oluyor. Bunu düşünen biri lazım olsun. Olamaz, kendiliğinden her şey böyle oldu. Yani bunu hazırlayan ve bunu yaratan Allah var. Ve daha çok şeyler düşünülebilir. Düşünün biraz, hayvanlar arasında çok akıl ermeyen şeyler var ve düşünmeliyiz, kim onlara bu akıl verdi? Küçük bir cins, kelebek, preroda oluyor, Kaliforniya tarafında, ona deniliyor padişah prerodası. Neden? Çünkü onların çok hoş bir rengi var ve çok güzel oluyorlar, küçücük prerodalar, kelebekler. Onlar her senenin belirli bir vakitte çıkıyorlar ve kanatları açıyorlar ve uçuyorlar ve rahatlanıyorlar. Ve onlar sadece bulunuyorlar belirli bir bitki üzerinde. O bitkide var sihir kuşlar için. Yani orada kelebekler korunuyor kuşlardan. Ne zaman vakit geliyor onların vakit? Kış için bir yer, daha sıcak bir yere göçebilmek için. Onlar başlar uçma, kelebek çok hafif bir şeydir. Ama onlar bindiriyorlar binlerce metre yüksekliğine ve uçuyorlar birkaç bin kilometre okyanus, yani deniz üzerine, belirli bir orman, belirli bir yer, her sene aynı yere ve orada kışı geçiriyorlar. Kışı bittikten sonra tekrar dönüyorlar önceki senede ve orada yumurta atıyorlar, orada hazırlık yapıyorlar yeni yavrulara çıksın. Buna düşünen biri lazım olsun. Ve işte şaşılacak işler, çok çok bilmediğimiz çok şeyler var ve o ancak gösteriyor Allah'ın büyüklüğü. Bir başka durum size bildirmek istiyorum. Bir balık cinsi var, o yaşıyor Kanada ve başka yerlerde, artık üretiliyor çünkü eti çok pahalı satılıyor. O balık nerede çıkıyor yumurtadan? Yumurtadan çıktıktan sonra gezmeye başlıyor. Uzun yola, Kanada akarsular var, orada çıkıyor ta açık denize. Denizde geziyor 1-2-3 seneye kadar geziyor ve tam o balık nerede, hangi yumurtadan çıktıysa, hangi yerde çıktıysa tam o yere dönüyor ve orada ölüm buluyor. Ona akıl veren, ona yön gösteren kimdir? İşte bir Allah'ımız var. Şaşılacak işler var Allah'ın. Ne zamana kadar onu inkar edeceksin? Bak, biz nereden geldik diye sorduk. Lazım bunu iyi düşünelim. Neden? Kutsal kitap şöyle diyor. Allah'ın yanında ne var? Niçin Allah'a lazım arayalım? Çünkü yaşam kaynağı sensin diyor. Senin ışığınla aydınlanırız. Yaşam kaynağı ondadır. Bu sebeple biz lazım Allah'a arayalım. Ve eğer onsuz yaşarsan, onu sormadan, onu danışmadan, onu tanımadan, tabii ki bilmeyeceksin nereden geldiğini. Ama onu tanımak istersen, az sonra, bir ilaheden sonra size açıklayacağız ne için yaşıyoruz ve nereye gideceğiz. Bu sorular üzerine duracağız.
Bütün dünya senin olsa, hikmet bildin pek çoksa, hakka sende yoksa sevgi olmaz onun değeri. Allah'ını bütün kalple sev, sev, sev, sev. Komşunu da kendin gibi sev, sev, sev, sev. Bütün malın bağı fakirlere sadaka, fakat sende yoksa sevgi olmaz onun değeri. sev, sev, sev. Komşunu da kendin gibi sev, sev, sev, sev. Bol veririm sana sevgi, İsa Mesih söyledi. Sende varsa böyle sevgi, sonsuz onun değeri. Allah'ını bütün kalple sev, sev, sev, sev. Komşunu da kendin gibi sev, sev, sev, sev.
Evet sevgili dostlarımız, az önce önemli bir soru üzerinde durduk. Yani nereden geliyoruz bilmek istedik. Ama kaldı iki soru daha. Bilmek de istiyoruz, niçin buradayız, bizim değeri nedir, biz kimiz? Bir de daha sonra daha konuşacağız. Üçüncü soru için nereye de gideceğiz? Şimdi biraz düşünelim. Ne için buradayız? Ne için yaşıyoruz? Neyin peşinden koşuyoruz? Boş boşuna koşmayalım hayatımızda. Ben hatırlıyorum, küçük yaşta, gerek ben küçük yaştayken, yoksa şimdi kendi çocuklarıma, kızlarıma, bayram günlerinde o zaman alıyoruz onlara bir sahar pamuk ve koskocaman bir pamuk. Ve onlar yalıyorlar, yalıyorlar. Sanki çok büyük bir yenti değil mi? Ama ne var ki ağzına aldın mı bir lokma ağzından kalmıyor. Sadece bir tat, tatlı bir tat kaldı. Ama karnını doyuramazsın onunla. Yani dünyanın verebileceği şeyler de buna benziyor. Olmasın da senin hayatında koşuyorsun, koşuyorsun bir şeylerin peşinden. Ondan sonra pişman oluyorsun ve diyorsun of ben bir tadına daha varamadım. Ve yazık olur eğer hayatın sonuna kadar yaşıyorsun, sonuna geldin ve sonra diyorsun oh benim yaşamı boşuna gitti. Ve öyle olmasın diye biraz düşünelim beraber. Eski Ahit'te, yani Stari Saviyet'te psalmeleri, mezmurları yazar Davut vardı. Padişah Davut. Onların duaları orada yazıyor. Ve onların duaların arasında da var başka Allah adamların duaları da. Bir de var bir Musa duası. Ve orada şöyle yazıyor. Musa'nın duasında böyle bir anlayış bize veriliyor. Gazabından kısalıyor günlerimiz, bir soluk gibi tükeniyor yıllarımız, ömrümüz 70 yıl sürüyor, bilmedin 80, o da sağlıklıysak, en güzel yıllarda zahmetli, kederli geçiyor, çabucak bitiyor, uçup gidiyoruz. Bu yüzden günlerimizi saymaya bize öğret ki bilgelik kazanalım. Yani burada ne demek istiyor bu dua söyleyen Musa? Demek istiyor, bakın bizim hayatımız çok kısadır. Eğer çoksa 80 yaş, 80 yıla kadar yaşayabiliriz. Ondan sonra da bizi de geliyor ölüm. Ve ortada kalıyor bir büyük vipros, büyük soru. Ben neyin peşinden koşuyorum, ne için yaşıyorum? Olmasın da hayatın ortasında düşünüyorsun, ah daha hayat önümdedir ama kim bilir belki senin çağın senin daha çabuk alınıyor ve senin hesap çıkmıyor. İsa Mesih İncil'de böyle bir söz bize söylemektedir. O diyor, insan bütün dünyayı kazanıp da çağınından olursa, yani çağını kaybederse bunun kendisine ne faydası var? Yani düşünün, eğer bütün dünya elde edebilirsin, bütün istediğini yapmış olabilirsen ama kendi çağını sonunda kaybedersen demek ki boşuna yaşamışsın. Belki dünyanın en zengin insan oldun, belki dünyanın en tanınmış insan oldun ama sonra çağını kaybedersen ebediyen ne fayda var bunun? Ve bunun üzerine daha başka İncil'in bu sözlere bir kulak asalım. İncil şöyle diyor: dünya ve dünya ait şeyleri sevmeyin. Dünyayı sevende babanın sevgisi yoktur. Çünkü dünya ait olan her şey doğal benliğin tutkuları, gözlerin tutkuları ve yaşamın verdiği gurur babadan değil dünyadandır. Dünya ve dünyasal tutkular geçer. Ama Tanrı'nın isteğini yerine getiren sonsuza dek yaşar. Burada bize biraz açıklık veriliyor. Bu dünya bize neler verebiliyor? Burada konuşuluyor, dünyanın verebilecek şey budur. Yani her insanın bunun peşinden koşan şeyler bunlar. Doğal benliğin tutkuları. Birinin tutkusu oluyor, istiyor. Her şey, çanı ne isterse onu yesin. Yoksa biri istiyor, çanı ne isterse onu alsın. Benliğin tutkuları, yani kendi benlik için yaşıyor insan. Her şey elde etmek istiyor ve icabında da bile insanlar öldürüyor bunun yüzünden. Neden? Çünkü o istiyor bir şey ve başkalara hiç düşünmeden onlar da bile öldürüyor. Öyle insanlar da var ve görüyoruz doğal benliğin tutkuların peşinden koşuyor insan. Yoksa gözlerin tutkuları. İnsan bir şey görüyor olabilir, bir erkek güzel bir kadın görsün, hemen onu istiyor, onunla ilişki girmeye ve kötü düşünceler başlıyor. Belki evlidir kendisi ama gözlerin tutkuları, yani gözleri hoş bir durum görüyor ve bunu istiyor. Ve birçok insanların oluyor bu gözlerin tutsağı. Gözlerin köleler oluyor. Gözlerde ne görürse bunu istiyorlar ve rahat uyumuyorlar. Gecede bile bunu rüya görüyorlar. Veyahut da diyor üçüncü bir durum, yaşamın verdiği gurur. Yaşamın verdiği gurur oluyor büyüklemek. Ben istiyorum büyük adam olayım. Ben büyük insan olmak istiyorum. Bana sonra öldükten sonra beni ansınlar, bana yapsınlar bir skulptura. Beni unutmasınlar. İnsan bunun peşine koşmuyor mu? Evet sevgili dostlarım. İnsanlar bunun peşine koşuyorlar. Ben de sen de. İnsanın hali budur. İnsan istiyor büyük olma. Ve bu şeyler Allah diyor boş şeyler. Çünkü dünya ve onun tutkuları geçer. Kalıcı değildir. Biliyor musun bazen kızlarımız, çocuklarımızı alıyoruz koskocaman büyük balonlar değil mi? Onlar rengarenk, hoş ve hoşlanıyorlar bunlardan. Ama ne var ki o balonlara bir iğneye batırdın mı patlıyor. Ve birdenbire bu sevinç yok olur. Dünyanın bize verebileceği sevinç buna benziyor. Bir soluk başımıza gelirse bütün sandığımız sevinç, güven bağladığımız sevinçler boşa çıkıyor, balon patlıyor, buna benziyor. İsa Mesih bir adamın öyküsünü anlatıyor bize, adamının hikayesi anlatıyor. Zengin bir adam, kendisi köylü, köyünden en zengin adamıydı. Ama nasıl oldu zengin? O çok tarlalara, çok toprak vardı onun ve her topraklarda ekin sürdürüyor, ekiyor ve bekliyor ekin zamanı gelsin, toplasın bütün ürünleri. Ve ne var ki her sene Allah'ın bereketi galiba vardı, çok ürün toplamış. Ama şimdi düşünüyor, bu kadar ürünlerin karşısına ben bilmiyorum bu ekinleri nereye koyacağım. Aa diyor, daha iyisini yapacağım, ben yapacağım kendimi büyük bir ev, büyük bir lager nereye koyacağım bu ekinleri ve orada koyacağım. Tamam bunu yaptı, bir sene sonra tekrar çok çok ürün olmuş, bollaşmış ve adam diyor, aa yine yetmiyor benim yaptığım evi, daha iyisi yapacağım, daha büyüğünü yapacağım ve o zaman çağırma diyeceğim, sen rahat et, sevinçli kal, neden sana hava hoş, sen artıkın oldun zengin, sana lazım değil başka bir şey. Ama İsa anlatıyor, O geçidi ne zaman düşünüyor, ben artık erdim, benim istediğimi yerine getirdim. O geçidi Allah ona diyor, ey akılsız adam, bu geçi senden canın alınacaktır. Ve bu yapmış olduğun masraflar, yapmış olduğun bu büyük işler kime kalacak? Boşuna yapmışsın. O adam kendi hesabına hesap etmedi. Ebediyen burada kalacak değildir. Ve aptal deniliyor buna. Biz böylelerine benzemeyelim. Ya biz daima kendimizi sormalıyız. Biz neyin peşinden koşuyoruz? Bütün insanlık neyin peşinden koşuyor? Her insan istemiyor mu sevgi, sevinç ve huzur ve barış? Tabii ki hepimiz bunu istiyoruz ve her insan bunun peşinden koşuyor. Hatırlıyorum, Kutsal Kitap bize bilgi veriyor. Daha önceki insanların hayatlarından. Ve orada okuyabiliriz. Dünyanın en zengin bir insan var idi ve bütün insanlık historiasında onun gibi bir daha başka bu kadar zengin tek bir adam yok çıkmadı. Biliyor musun kimden konuşuyorum? Süleyman, Padişah Süleyman. Gerçekten onun zamanında belki de günümüze kadar aynı durum. Onun gibi zengin yoktu. Onun zamanında altınlar bile toprağın tozu gibi idiler. Çok çok zengin idi bu adam ve istediğini elde edebiliyordu. Ve gel gelelim biraz sezleyelim onun hayatından o bize ne anlatıyor. Şöyle anlatıyor. Ben vaiz, Yeruşalim'de İsrail üzerinde kraldım diyor. Ve göklerin altında yapılmakta olan her şey hakkında hikmetle araştırma ve soruşturma yüreğimi verdim. Bu kötü bir zahmettir. Allah onu adam oğullarına onunla uğraşsınlar diye vermiştir. Güneş altında yapılan bütün işleri gördüm ve işte hepsi boş ve yeli kavramaya çalışmaktır. İri olan doğrultulmaz ve eksik olan sayıya gelemez. Yüreğimle söyleşip dedim, işte benden önce Yeruşalim'de olanların hepsinden ziyade hikmet artırdım ve yüreğim çok hikmet ve bilgi gördü ve hikmeti öğrenmeye ve deliliği ve akılsızlığı öğrenmeye yüreğimi verdim. Anladım ki bu da yeli kavramaya çalışmaktır. Çünkü çok hikmete çok keder var ve bilgi artıran dert artırır. Evet, Süleyman Padişah'ın sözleri de şöyle devam ediyor, kendi hayatından anlatıyor. Ben yüreğimde dedim, haydi gel sevinçle seni deneyeyim, iyiliği de gör ve işte o da boş. Gülme için deliliktir, sevinç içinde ne yarar dedim. Ömürlerinin bütün günlerince gökler altında yapsınlar diye Adem oğulları için iyi olan ne idiğini görünceye kadar yüreğim bana hikmetli yol gösterirken bedenimi şarapla nasıl dinlendireyim ve akılsızlığı nasıl ele alayım diye yüreğimi araştırdım. Büyük işler yaptım. Kendime evler yaptım, kendim için bağlar diktim, kendim için bahçeler ve korular yaptım ve onlarda her çeşit meyve ağaçlara diktim. Ağaç yetiştirilen ormana sulamak için kendime su havuzları yaptım, köylüler ve çariyeler satın aldım ve evimde domuz köylülerin vardı. Hem de çok malım, sığırlarım ve davarım vardı. Benden evvel Yeruşalim'de olanların hepsininkinden çoktu. Hem de kendim için gümüş ve altın ve kralların ve vilayetlerin hazinesini topladım. Ve erkek ve kadın hanendiler ve Adem oğulların sevk aldıkları şeyler birçok kadınlar edindim. Böylece büyüdüm ve benden evvel Yeruşalim'de olanların hepsinden daha büyük oldum. Hikmetim ve beni bırakmadı. Hikmetim de beni bırakmadı ve istekleri hiçbir şey gözlerimden esirgemedim. Yüreğimi hiçbir sevinçten alıkoymadım. Çünkü bütün emeğimden ötürü yüreğim seviniyordu ve bütün emeğimden payım da bu oldu ve ellerimin yapmış olduğu bütün işlere ve yapmak için çektiğim emeğe dönüp baktım ve işte hepsi boş ve veli kavramaya çalışmaktı ve güneş altında bir kazanç yoktu. Yani burada sizlerin ya, burada en zengin adam ne diyor? Her şey elde edebiliyordu, her mal alabiliyordu, her evi satın alabiliyordu, her bahçe onun idi, en güzel meyveler, en güzel sebzeler, en güzel kadınlar onun idi ve en çok paralar da onun idi ve diyor hepsi boş. Ben biraz hatırlıyorum, bu Hollywood yıldızlara, Hollywood büyüklerine vardı ya, onların arasında en büyük bu intihar sayısı en büyüktür. En çok insan onların arasında hayatlarına son veriyorlar. Neden? Bu anlayışı varlar. Her şey elde edebildik ama tatmin bulamadık. Ama kalbimizdeki boşluğu dindiremedik. Ve aynı anlam bu Süleyman Padişah'ta vardı. Fakat hepsi bununla bitmiyor. Biz de sormalıyız. İnsanın değeri nedir? İnsanın değeri bilmezsek, kendim insanın değeri bilmezsem öyle olacak. Ben başka insanlara da bir değer biçmeyeceğim. Onlar hor göreceğim. Ve bugünümüzde bile böyle yapılıyor. İhtiyar insanlara artık saygı verilmiyor. Küçük doğmamış bebekler aldırılıyor. Sanki bir atılacak eşek gibi. Fakat bu oluyor insana değer biçilmeden meydana geliyor. Çünkü insan artık bilmiyor ne değeri var. Sevgili dostum, kendi hayatına ne değer biçiyorsun? Senin etrafındaki insanlara ne değer biçiyorsun? Biliyor musun? Ben şöyle düşünüyorum. Eğer kendimi satışa çıkarırsam pazarda, ben pek para etmem. Benim bedenim pek para etmez. Neden? Çünkü insanın bedeni oluşuyor aşağı yukarı 70% sudan. Ve bu su gitse geri kalıyor biraz kıllar, biraz deri, biraz kemik. Ve bunu da satsak belki birkaç bin lef eder. Ama insanın değeri bunda mıdır? Yoksa daha üstün bir değer var mı? Ve bak yine Süleyman'ın sözlerine bir dikkat edelim. Onunla uğraşsınlar diye Adem oğullarına Allah'ın verdiği zahmeti gördüm. O her şeyi vaktinde güzel yaptı. Onların yüreğine de ebediyeti koydu. Onların yüreğine de ebediyeti koydu. Fakat şöyle ki insan Allah'ın yaptığı işi baştan sonuna kadar bulup çıkaramaz. Biliyorum ki onlar için sevinçli olmaktan ve ömürleri oldukça iyilik etmekten daha iyi bir şey yoktur. Hem de her adamın yiyip içmesi ve bütün emeğinden iyilik görmesi Allah'ın vergisidir. Biliyorum ki Allah'ın yaptığı her şey ebediyen olacaktır. Ona bir şey katılamaz ve ondan bir şey eksiltilemez ve kendi önünde korksunlar diye Allah onu yaptı. Var olan eksindedir ve olacak olan eskiden olmuştur ve Allah geçmiş olanı yeni arıyor. Az önce önemli bir söz iki kere tekrarladım. Allah insanın kalbine koyduğu sonsuzluk, ebediyeti. Yani bunu demek istiyor, bununla demek istiyor. İnsanın değeri burada bulabiliriz. İnsanın değeri bitmiyor sadece beden güzel olsun diye. O zaman nasıl bir değer olurdu sakat insanlara? diyelim onlar yürümez oluyor, kör oluyor, kulak işitmez, işitmeyenlerin o insanların ne olacak? Eğer sadece insanın değeri başlıyor ve bitiyor bedende. Hayır, her insanın kalbinde var sonsuzluk, yani ebediyen yaşayacak. Bu sebeple lazım düşünelim neyin peşinden koşuyoruz. Bu dünyadaki hayat hepsi değildir. Neyin peşinden sen koşuyorsun? Neyin peşinden sen arıyorsun? Kendi hayatın nereye harcıyorsun? Olmasın da hayatın sonuna doğru geliyorsun ve sana da denilsin. Ey aptal insan, bunca bunca emek sarf ettin boş boşuna. Öyle denilmesin sana. Eski ahitte kutsal kitapta şöyle bir söz var. Allah dedi, beni arayın ve yaşayacaksınız. Beni arayın ve yaşayacaksınız. Sanki biz yaşamıyor muyuz? Tabii ki bizim beden yaşıyor. Ama yaşamak ve yaşamak arasında fark var. Olabilir bollukta yaşarsın, olabilir de ölümün gölgesinde yaşarsın. Ama biz konuşmuyoruz bu bedenin yaşamı için sadece. Var bizim kalbimizin dibinde yatıyor bir boşluk. Ve insan daima bu boşluğu doldurmaya çalışıyor. Ama biliyor musun, az önce okuduğum gibi bu stih. Allah diyor, beni arayın ve yaşayacaksınız. Demek ki Allah'ı tanımakta, Allah'ı bilmekte ve Allah'ın isteğine göre yaşamakta ancak bizim hayat anlam bulabilir. Yoksa benim senin hayat boşa gidecek ve vay vay halimize eğer boşuna yaşamışsak. Çünkü ikinci bir kez bu dünyada yaşamayacağız. Bizim hayat bir defalıktır. Bir başladı mı gidecek, ne kadar yıllar Allah bize verirse. Başlangıçta okuduğumuz gibi belki 70, belki 80 yaş yaşarsın. Ama ondan sonra bitiyor. Bunu da hesabına kat. Ve unutma, eğer Allah'ı ararsan hayatın boşuna gitmeyecek. Eğer Allah'ı tanırsan ve onun istediği gibi yaşarsan, onun isteğine göre yaşarsan, inan ki senin hayat mutluluk, bilmediğin, şimdiye kadar bilmediğin bir mutluluk kavuşacaksın. Ve bütün yüreğimden sana bunu diliyorum.
Bir gün geri döneceğiz. gideceğiz, öz vatana gideceğiz. Bu dünyayı bırakıp da etmeye hazır mısın? Sevdiklerin bırakıp da göç etmeye hazır mısın? Allah'ıma gidiyorum demeye sen hazır mısın? Rab yanına gidiyorum demeye sen hazır mısın? Göçecekler bu dünyada, zenginler de fakirler de. Göçecekler bu dünyada, fakirler de, zenginler de. Ölüm bugün sana gelse, göç etmeye hazır mısın? Ölüm bugün sana gelse, göç etmeye hazır mısın?
Yıkandınsa bulacaksın ya
akşam orada olacaksın, yaşam orada. Günahından arındın sen, olacaksın huzur orada. Günahından yıkandın sen, olacaksın yaşam orada. Olacaksın yaşam orada. Olacaksın yaşam orada.
Evet dostlarımız, az önce iki sorusunun cevabını verdik. Nereden geliyoruz? Kimiz? Ne için yaşıyoruz? Bir de şimdi önemli bir soru daha kalıyor. Bunun üzerinde lazım bilgili olalım. Allah istemiyor bilgisizlik içinde yaşayalım. Nereye gideceğiz? Acaba bunu bilebilir miyiz? Tabii ki diyebilirsin, Allah bilir ya, ölümden sonra ne olacağını Allah bilir. Elbette Allah bilir ama biz de lazım bilelim vaktinde. Ne diyeceğin eğer bunu sana anlatırsam? Diyelim beraber bir yolculuk yapmaktayız ve beraber biniyoruz bir uçak, bir samolete biniyoruz ve başka bir stranaya geçiyoruz. Havada giderken her şey rahat gidiyor, oturuyoruz, birdenbire tonklonlardan bir ses çıkıyor ve orada pilot konuşuyor bizimle. Pilot, yani kaptan, diyor merhaba sevgili yolcularımız, size iyi bir yolculuk diliyoruz ve size iyi bir haber söylemek istiyorum. Tabii ki seviniyoruz iyi bir haber gelecek diye, bakalım ne söyleyecek. Sayın yolcularımız, size bildirmek istiyorum, biz büyük bir hızlılıkla ilerliyoruz. Hoş değil mi? Büyük bir hızlılıkla ilerliyoruz. Ama iyi haberin dışında da var, kötü bir haber de size lazım bildireyim. Maalesef hani bizim motorlarından biri bozuldu ve yakında düşeceğiz. Bu haberler üzerine sen ne düşünürdün? İyi bir haber, hızlı ilerliyoruz. Kötü haber, yakında düşeceğiz. Ve aslında insanlık bu durumda bulunuyor. Çok büyük bir hızlılıkla ilerlediler. İnsanlık neler yapmış? Teknik yönünde neler ilerlemeler vardı? Makine yapılıyor, teknik yapılıyor, kompüter yapılıyor ve her şey ilerlemektedir büyük bir hızlılıkla. Ama İnsanlar sanki daha kötü olmaya başlıyorlar. Sanki daha kötüye doğru gidiyoruz değil, iyiye doğru gidiyoruz. Her insan bunun farkındadır. Haberler sezlerken kulağımıza kötü haberler geliyor. Ama değil sadece bugünkü haberler. Ta İsa Mesih'in zamanında öyle bir durum bize önceden bildiriliyordu. Şöyle yazıyor İncil kitabında, şunu bil ki son günlerde çetin anlar olacaktır. İnsanlar kendilerini seven, para düşkünü, övüngen, kibirli, küfürbaz, anne baba söz dinlemez, nankör, kutsallıktan ve sevgiden yoksun, uzlaşmaz, iftiracı, özünü denetlemeyen, askın ve iyilik düşmanı olacaklar. Hain, aceleci, kendini beğenmiş, Tanrı'dan çok eğlenceyi seven, Tanrı yolundaymış gibi görünüp de o yolunu, gücünü inkar edenler olacaktır. Demek ki bu bir yenilik değil. Ve daha önce de söylendi, yaklaşık 2000 sene evvelisi bu sözler yazıldı. Ve bize deniliyor, son günlerde böyle vakitler gelecek. Ve tam bu vakitlerde biz yaşamaktayız. Biz bu durumda yaşıyoruz son günlerde. Hatırlıyor musunuz? Daha önce söylenen bu ilahiyen sözlere dikkat ettiniz mi? Orada aynı soru soruldu. Eğer bugün göç etme bizim işimizi kalırsa bugün bu dünyadan ayrılırım. Hazır mıyız bu işe? Ölmeye hazır mıyız? Göç etmeye hazır mıyız? Herkes göç etmek zorundadır. Zengin de fakir de. Bütün ilahilerin sözleri olabilir bir kez daha sezleyesin dikkatlilikle. Yani orada anlıyoruz. İnsan vaktinde lazım kendini hazır etsin. Eski vakitlerde bir padişah yaşamış. Ve o zamanki padişahlarda padişahların etrafında hizmet edenler de vardı. Onların arasında da vardı öyle insanlar padişahı güldürsünler, şakıcılar, güldürsünler, güldürücüler. Yani şaka yaparak hem padişahı ve onun etrafındaki insanlara güldürmüşler. Ve öyle bir durumda var bir padişahın iyi bir güldürücü. Ama o kadar iyi bir güldürücü iyiydi ki, iyi şaka yapıyorlar ki, kahkahlara çıkarıyor padişah ve gülmekten yuvalanıp dönüyor. Ve o kadar iyi bir güldürücü karşısına ona bir bahşiş vermek istedi. Ona bir iyilik etmek istedi. Ve onu çağırıyor yanına ve diyor bak sen beni o kadar çok güldürdün ki çoktan beri bu kadar gülmedim. Sana bir bahşiş vermek istiyorum. Neden? Çünkü beni sevindirdin. Benim padişah sopası sana veriyorum. Senin eline çeviriyorum onu. Ve sana olsun bir bahşiş. Ancak senden bir ricam var. Ne zaman senden daha büyük bir şakacı bulursan bu sopa onun eline ver. Tamam dedi, yapacağım. Arada geçmiyor ya birkaç sene. Bütün stranada duyuluyormuş. Padişah ölüm düşüğünde yatıyormuş. Yani ölüm ona yaklaşıyormuş. Hastalandı ve bekleniyor yakında bu dünyadan göçecek. Ve bu şakacının kulağına da geliyor bu haber. O da çabuk çabuk padişahın yanına gitmeye çalışıyor. Ve vardığı zaman padişaha şöyle konuşuyor. Ey padişahım diyormuş. Ey padişahım, benim kulağıma gelmiş bu söz, sen büyük bir yolculuk yapacakmışsın. Padişah demiş, ha öyle. Ama padişahım, sigurnuz hazırlıkları yaptın ya. Padişah biraz düşünmeye başlıyor. Ve anlıyor ne demek istediğini. Ve üzgün. Bir cevap veriyor o şakacıya diyor. Sen iyi soruyorsun ama haklısın. Ben hazırlıklara maalesef yapmadım. O zaman o şakacı ne yapıyor biliyor musun? O şakacı alıyor tekrar padişahın sopası ve padişaha doğru çeviriyor onun sopasını. Ve diyor ey padişahım sen bana demedin mi? Benden daha büyük bir şakacıyı bulursam ona çevirecekmişim bu sopaya. Buyurun padişahım tekrar bu sopa eline al. Neden sen benden daha büyük aptalsın? Sen yolculuk yapacaksın ama hazırlık yapmadan. Burada bir şey anlıyor muyuz dostlarımız? Yolculuk yapacağız hepimiz. Herkes göç edecek bu yeryüzünden. Ama soruluyor, yolculuk yapmadan evvel hazırlıklara yaptın mı? Kendini hazırladın mı bunun için? Hazırlıklar yapılabilir mi? Evet, yapılabilir. Neden? İsa Mesih'in sözüne göre sadece iki durum var. O şöyle diyor. Dar kapıdan girin. Dar kapıdan girin çünkü kişiye yıkıma götüren kapı geniş ve yol çok enlidir. Bu kapıdan girenler çoktular. Yaşama götüren kapı ne dar, yolda ne çetindir. Bu yolu bulanlar azdır. Yani İsa Mesih diyor sadece her insan için iki durum olabilir. Ya geniş yolda ya dar yolda. ve geniş yolda her insan gidiyor. Çok insanlar gidiyor ve her insan doğuştan beri geniş yolda bulunuyor. Bu geniş yol rahattır. Her insan bu yolu gidiyor ve bu yolu başvuruyor. Ama ne yazık ki bu yolun sonu son buluyor ölümde, cehennemde. Ve İsa diyor aynı vakitte bir dar yol var. Ve lazım geniş yoldan dar yola dönelim. Ve dar yola giren bir dar kapı var. Alçak bir kapı var. Ve orada geçmek istersen lazım kendini alçatasın. O kapıdan geçip hayat yoluna gidesin. Çünkü bu dar yolun sonu oluyor hayat. Demek ki Allah her insanın önüne bu seçme fırsat veriyor. Kendi seçebilirsin. Kendi isteğin üzerine seçebilirsin nereye gitmek istiyorsun. Yani insan daha hayattayken sigurnus, 100% bilebiliyor nereye gideceğini. Eğer geniş yoldan dönmezsen dar yola, sen de gideceğin cehenneme. Belki bu söz sana çok çetin geliyor. Ama bu söz İsa Mesih'in sözleridir. İncil'in sözleridir. Ve sana bildirmek zorundayız. Ve bu sebeple sana yalvarıyoruz. Dostum, iyice düşünün. Nereden geldin? Ne için yaşıyorsun? Ve senin hayat nereye doğru koşuyor? Sen nereye gideceğin? Bilmek istemez misin bu şeyleri? Bu sorularına karşı cevap almak istemez misin? Sana cevap olabilir. Bu iyi bir haber. Seni de buyuruyoruz, seni de davet ediyoruz. Geniş yoldan dar yola geç ve hayat sen de bulasın. Hayatın anlamı sen de bulasın. Bunu bütün canımızdan dilemek istiyoruz. Bu sebeple bu kasetka hazırladık. Bu sorulara karşı sana cevap vermek istedik. Ve umarım birazcık olsa da bir cevap bulabildin. Ve tabii ki ileride bekliyoruz. Tekrar sizinle beraber olmak istiyoruz. Başka kasetkalarda. Şimdi bu sözlerime son vereceğim. Son vermeden evvel sizinle beraber kısa bir dua yapmak istiyorum. Ey Allah'ım, sen bizi yarattın. En iyi tanıyan sensin bizleri. En iyi çözüm de bizi verebilirsin. Bizim sorularımıza cevap sen ancak verebilirsin. Ve şimdi yalvarıyorum ey Allah'ım. Çünkü sen bana hayat verdin. Sen beni buldun ve sen beni mutlu ettin. Ve benden, senden bunu istiyorum Rabbim Allah'ım. Bu kasetka sesleyenlere de bu hayat ver. Sen de yaşam bulsunlar. Çünkü sen dedin beni arayan, beni bulacak, beni arayın ve yaşayacaksınız. Bu kasetka sesleyenler hepsi istiyorum yaşasınlar. Senin verdiği, verebileceği yaşamdan. Amin.
Ey perişan canım, az geç dolaşmadan, bu dünyanın çevresinde sana yoktur bakan. Bu dünyanın çevresinde sana yoktur bakan. İşte Rabbin evi, İşte
Altyazı M.K.
Bu dersimizde kullanılan kutsal kitaptan alınan ayetler şunlardır.
Eski Ahit'in yani Stare Saviyet'in Tekvin kitabından 1. bab ayetler 26 ve 27'den 31'e kadar. 2. bab ayetler 4'ten 9'a kadar. Ve aynı babtan 15'ten 25'e kadar. Ondan sonra mezmurlardan yani psalmilerden 19. mezmur 1. ayet, 36. mezmur 9. ayet, mezmur 90 ayetler 9'dan 12'ye kadar ve mezmur 139 ayetler 13'ten 18'e kadar. Sonra Vaiz kitabından 1. bab 12. ayetten 2. bab 11. ayete kadar ve aynı kitabından 3. bab ayetler 10'dan 15'e kadar. Sonra Amos peygamber 5. bab ayet 4. Geçiyoruz şimdi yeni ahitten yani İncil'den alınan stihler. Matta bab 7 ayetler 13 ve 14. Ondan sonra Markos bab 8 ayet 36. Ondan sonra Luka bab 12 ayetler 16'dan 21'e kadar. Ondan sonra 2. Timoteos mektubu 3. bab ayetler 1'den 5'e kadar. İbraniler bab 11 ayet 3 ve 1. Yuhanna mektup bab 2 ayetler 15'ten 17'ye kadar. Sevgili dostlarım, bu stihlere bakarak, bu ayetlere bakarak kendiniz kontrol edebilirsiniz ne vaz edildiğini.